şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Haftanın son Dünya Hali programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kobani'deki IŞİD saldırısında can kaybı 146'ya çıktı. Çok sayıda sivilin de öldüğü gelen bilgiler arasında 120'ye yakınının sivil olduğu belirtiliyor. 40 IŞİD'çinin cesedinin de sokaklarda öylece yattığı ajanslardan gelen haberler arasındaydı. Ayrıca çok sayıda sivili IŞİD'çilerin rehin aldığı da yine bir başka haberdi. Ayrıca Kürtlerin denetiminde olan yerlerde Suriye'de güvenliğin olağanüstü artırıldığı yine gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor. Fransa'da da bir fabrika baskını yapıldı ve bir kişinin kafası kesildi. Burada bir IŞİD bayrağı bulunduğu iddiaları var. Ancak Fransızlar resmi olarak bunu doğrulayabilmiş değiller. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde gazeteci, yazar Fehim Işık ile Kobani saldırısını hem konuşacağız, hem Kürt bölgelerinde IŞİD'e karşı alınan tedbirleri ve Türkiye-Suriye sınırındaki sorunları ele alacağız. Ayrıca programın bu bölümünde Fehim Işık'la Irak'taki Kürdistan Federal Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'nin seçimine ilişkin, bölgesel başkanlık seçimine ilişkin tartışmaları da size aktarmaya çalışacağız. Bültenimize Kıbrıs'la devam ediyoruz. Kıbrıs'ta AA planı. Bu Türk ve Rum liderlerin yani Anastasiadis ve Akıncı'nın adını taşıyan bir plan. 2004'teki Annan planından sonra en gelişkin plan olduğu belirtiliyor. İki tarafın anlaştığı unsurlar siyah, Türk tarafının tezleri kırmızı ve Rum tarafının tezleri de mavi renkle kaleme alındı. Bütün içerik siyaha döndüğünde çözüm planı tamamlanmış olacak. İki lider sık sık halk arasında bir araya gelip sokaklarda gezerek dolaşarak güven vermeye çalışıyorlar. Çözüm konusunda ciddi ve samimi olduklarını ortaya koymak için. Fransa'yı Amerika'nın dinlemiş olmasına ilişkin diplomatik skandalın tartışmaları devam ederken WikiLeaks'in kurucusu Assange bu daha başlangıç dedi. Fransa ile ABD arasında kriz çıkarandan çok daha önemli belgelerin basılacağını ve yayınlanacağını dile getirmiş oldu Assange böylece. Ermenistan'daki elektrik isyanları devam ediyor. Elektrik eylemcileri hükümetten, iktidardan 3 talepte bulundular. Bu talepleri henüz kabul görmüş değil ama bu talepler yerine getirilmediği sürece Bagramyan Caddesi'nden ayrılmayacaklarını duyurdular. Bu konunun bütün hafta sonunu etkileyeceği yine gelen diğer haberler arasında yer alıyor. Öyle anlaşılıyor ki kısa süre içerisinde bir çözüm çıkması o kadar da kolay değil. Rusya'nın eski başbakanlarından Yevgeni Primakov yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği ile Yunanistan arasındaki borç sözleşmesinde Avrupa Birliği Maliye Bakanı Varoufakis endişeli ve kırgın, kabul edilemeyecek talepler öne sürmeye devam ediyorlar dedi. Avrupa ülkeleri 60 bin göçmeni kendi aralarında bölüştürülecek. Göçmen meselesi Avrupa ülkeleri arasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Macaristan'ın, İtalya'nın, Avrupa Birliği'nin politikalarına çok sert itirazları vardı. Ayrıca Sırbistan'da bir geçiş noktası olarak çok sayıda, başta Suriyeliler olmak üzere, kişinin aktığı yerler arasına katılmış durumda. Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı başkanlık seçimi tartışması var. Barzani devrini sona erdirebileceği belirtiliyor bu tartışmanın. Programın başında da belirttiğim gibi gazeteci yazar Fehim Işık'la ikinci bölümde bu meseleyi de konuşacağız. Katolik Ermeni aleminin önemli bir kaybı var. Ermeni Katoliklerinin dini lideri Patrik Nerses Bedros Tarmuni Lübnan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da LGBT gurur ayı hakkında konuşurken göç yasasıyla ilgili sözünü kesen bir davetliyi evime gelip ordövlerimi yiyip şarabımı içiyorsan bana saygı göstereceksin diye azarladı. Britanya Kraliçesi de Başbakan David Cameron'ı uyardı. Almanya ziyaretinde konuştu kraliçe. Avrupa'nın bölünmesi tehlikelidir. Birliğimizi kıtanın doğusunda batısında korumalıyız dedi. Bu sözleri Avrupa Birliği'nden ayrılmayı referanduma götürmeye hazırlanan Başbakan David Cameron'a uyarı olarak Avrupa ajansları tarafından dünyaya duyuruldu. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Fehim Işık ile IŞİD'in Kobani'deki saldırılarını konuşacağız. Ayrıca Barzani'nin seçimi meselesini ele alacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
В тёмно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Все вместе.
А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим траву.
А дубы колдуны что-то шепчут в тумане у поганых болот. Чьи-то тени встают, косят зайцы траву. Трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.
Все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим три траву.
Шабадуба, шабадуба,
шабадуба,
шабадуба.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари.
Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила.
Видно, в понедельник их мама родила.
Что они не делают, не идут дела.
Слово любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами жёлтыми. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi IŞİD'in Kobani saldırısını konuşacağız. Çok büyük bir katliama, çok acı verici, çarpıcı bir katliamla IŞİD kovulduğu Kobani'den, Kobani'de yeniden sahneye çıktı. Ayrıca Suriye'deki Kürtlerin denetiminde olan PYD'nin ve bağlaşığı olduğu güçlerin denetiminde olan yerlerde olağanüstü bir güvenlik kaygısı da oluştu. Zaten savaş ortamı vardı ama hayli yükseldi. İşte bu meseleyi konuşacağız. Konuğumuz yine ilk bölümde belirttiğimiz gibi Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, yazar, televizyon programcısı, siyasetçi Fehim Işık. Hoş geldiniz Fehim Bey.
Teşekkür, sağ olun Ali Bey.
IŞİD, Tel Abyad'dan da çıkarıldıktan sonra daha önce yenilip kovulduğu, daha doğrusu içeri girmeyi, düşürmeyi başaramadığı Kobani'ye ağır, vahim bir saldırıyla geri döndü. Saldırı neyi hedefliyordu? Bu soru konuşuluyor, tartışılıyor. Çünkü hani orayı ele geçirebilecek ya da orada bir somut bir şey elde edebilecek bir durum söz konusu değilken meydana geldi ve çok ağır sivil kayıplarla sonuçlanmış görünüyor. Tam sonuçlanmış da değil galiba. Sizin o bölgeden haber kaynaklarınız da kuvvetli. Hem son durumu bize aktarıp hem de maksat neydi? Bunu bir yanıtlarsanız sevineceğim.
Belki öncelikle son durumu aktarmakta yarar var. Yani bu sabah itibariyle gelen haberler, kent merkezinde IŞİD'lerin bazı birimlerde sivilleri rehin aldıkları, canlı kalkan olarak kullandıkları haberi vardı. Bu durum hala devam ediyor. Ancak bu sabah itibariyle YPG ve YPJ'nin düzenlediği bir operasyon sonrasında 80 sivil kurtarılmış. Bu konuyla ilgili bölgeden gelen bilgiler var. Ama hala bazı noktalarda YPG ile IŞİD arasında hem sivillerin can güvenliği nedeniyle bir çatışma yaşanması da karşılıklı bekleyiş sürüyor. Özellikle Batı cephesinde de birkaç noktada çatışmaların da kısmen yer yer devam ettiğine dönük bilgiler var. Yani bu çatışmalar devam ediyor derken tabii geçmişte Kobani'ye dönük işgal saldırısındaki döneme benzer çatışmalar değil. Yani çoğunlukla IŞİD tarafından etrafları sarılmış durumda. Zaten bununla birlikte belki IŞİD neyi hedefliyorum da yanıtını verebilmek mümkün. Çünkü sonuçta biliyoruz ki IŞİD Suriye'de de Irak'ta da bir tek Kürtler karşısında ağır bir yenilgi aldı. Yani Kürtler dışındaki diğer kesimlerin tümü karşısında ciddi ilerlemeler kaydetti. Daha bir ay önce Irak'ta büyük bir kenti Ramadi'yi tekrar geri Irak ordusundan almayı becerebildi. Yani çok küçük bir kuvvetle Ramadi'ye girip yüzlerce Irak askerinin, binlerce Irak askerinin olduğu bir kenti alabildi. Ya da işte diğer bölgelerde, özellikle Rojava'da da Azaz bölgesine dönük basıncını arttırmaya başladı. Ama Kürtler karşısında işte Tel Abyad'da barınamadı, Ayinisa'da barınamadı. IŞİD'in başkenti sayılan, siyasi askeri ve merkezi sayılan Rakka ile Kürt güçleri arasındaki mesafe 45-50 kilometreye kadar indi. Yani orası üzerinde de bir basınç kurulmaya başlandı. Dolayısıyla kanaatim o ki IŞİD bir şekilde intihar eylemini daha geniş çaplı olarak düşünüp bir nevi intikam saldırısında bulundu. Yani bunun iki boyutu var. Bir, kendi militanlarının kırılan ruhiyetini, o savaşçı ruhiyetini yeniden canlandırmaya dönük. Çünkü gelenlerin tümü deyim yerindeyse ölmek için gelmiş olanlar. Onların en azından bir de YPG'ye ciddi bir moral kaybettirmek için. Çünkü saldırı biçimi de onu gösteriyor. Yönetim askeri noktaları hedefleyen bir saldırı değil, sivil noktalarda hedefleyen bir saldırı düzenlediler. Yani kent merkezine girdikten sonra araçlarıyla sabahın köründe, sabah namazında sağa sola ağır silahlarla saldırmaları, diğer taraftan bölgeye soktukları bazı araçlara yükledikleri bombaları patlatmaları, işte bazı köylere girip o köylerde sivil insanları katletmeleri, özellikle güney tarafından gelen sivil insanları katletmeleri, bir sivil katliamını hedeflediklerini ve Kürtler'de, YPG'de, YPJ'de bir moral bozukluğu yaratmak ve bir zaaf yaratmak için yaptıkları çok açık. Ama bugün itibariyle en azından şunu söyleyebilirim, o hedeflerine görmene ulaşabilmiş değiller.
Evet, bağlantılı olarak iki soru daha sormak istiyorum. Bir, nereden geldiklerine yönelik tartışma önemli ölçüde devam ediyor. Burada Türkiye'ye yönelik suçlamalar var. Fakat siz dün İmece televizyonunda konuyu yorumlarken doğrudan devleti suçlamanın ötesinde sınırın durumuna ilişkin özellikle bazı bilgiler verdiniz. Sınırın geçirgenliği ve bazı sivil unsurlarla irtibat meselesine ilişkin. Hem bu konudaki görüşünüzü sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi suçlamaya yönelik meselede de nispi bir farklılık var. YPG'nin Türkiye'den gelmiş olduklarına dair kuvvetli bir açıklaması yok. Cerablus'tan ya da başka yerden gelmiş olabilme ihtimalleri de ortada. Dolayısıyla sınırdaki o durumu ve genel olarak Suriye'de Kürtlerin denetiminde olan bölgelerde güvenliğe ilişkin bundan sonra bir dönüşüm olacağı anlaşılıyor gelen haberler. Bu konudaki izlenimlerinizi de sormak istiyorum.
Belki öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Yani sonuç itibarıyla sınır bölgeleri Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürekli kontrol altında tuttuğu, sürekli devletle içli dışlı çalışan ve devletin kontrolünde olan kesimlere emanet ettiği bölgelerdir. Yani bu bir sınır güvenliğinden öte bir sınır sosyolojisi oluşturmuş. Kendi güvenliğini, geleceğini garantiye almak için. Yani kimliğini yitirmiş, daha çok devletle çalışan insanlar. İşte bunlar 70'lerde Özel Harp Ordusu'nun bünyesinde çalışırlardı. 90'lardan sonra JITEM'in bünyesinde çalışırlardı. Yani sürekli işte o devletin illegal yüzüyle, görünmeyen yüzüyle, derin yüzüyle içli dışlı çalışmış insanlar. Yani şimdi bunlar da Suriye sınırında çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Yani neredeyse Kilis'ten Afrin sınırından başlayıp Bilecik'e kadar gelen işte oradan ağırlıkla Akçakale'ye kadar uzanan, yani Akçakale'den öte olan sınırlarda Kürt-Yurtsever hareketi daha fazla kontrol sağlayabildi. En azından Yurtsever kitlelerine engel olabildi ama Akçakale'ye kadar olan bölgede çok ciddi bir sivil kontra diye tanımlayabileceğimiz yapılanmalar oluştu. Yani bunlar geçmişte de devletle birlikte, devletin derin yüzüyle birlikte çalışırlardı. Şimdi de herkes o çalışmalarını yaptırmış değiller. Yani bunu o bölgenin IŞİD tarafından çok rahat kullanılmasından da anlıyoruz. Tel Abyad IŞİD'den kurtarıldığında, özgürleştirildiğinde Akçakale'de sınırın hemen dibinde IŞİD'lerin karargah olarak kullandığı evlerin görüntüleri çarşaf çarşaf tüm Kürt kimlikli yayın organları başta olmak üzere birçok yerde yayınlandı. Sınırın hemen dibinde bu kadar rahat çalışabilen, orada gazetecileri tehdit edebilen bir yapılanma var ise orada ona destek veren kesimler de mutlaka vardır. Ama devlet bu kesimlerden, özellikle bu IŞİD'e destek veren kesimlerden de nemalandığı için, tartışma çıkarları olduğu için de birbirlerine adeta göz yumuyorlar. Tabii bunda devletin sorumluluğu yoktur anlamına gelmesin. Yani daha önce de konuyu anlattığımda, şimdi de söylediğimde devlet bu konudan birebir sorumludur. Eğer sınırlar yol geçen alana dönmüşse, sınırlar bu çeteci grupların rahatlıkla kullandığı bir alana dönmüşse bunda o bölgenin güvenliğini sağlamayan devletin ciddi anlamda payı vardır. Yani şimdiye kadar 80 bine yakın cihatçı teröristin o bölgelerden Suriye'ye geçtiğine dair bilgiler var. Yani bunlar artık yabana atılacak bilgiler de değil. Dış basında da, dış devletler tarafında, Batı devletleri tarafında yoğun şekilde
dile getiriliyor.
İşlenen konular. Evet. Ama tabii bunun yanı sıra bu son saldırıya ilişkin de şunu belirtmekte yarar var. Evet, PYD lideri Salih Müslim de, diğer taraftan bazı YPG yetkilileri de elimizde henüz tam anlamıyla kanıt yok diyorlardı dün itibariyle. Bugün Kobani Savunma Bakanı İsmet Şeyh Hasan bir açıklama yaptı. Konuşmamızdan birkaç saat önce yaptığı bir açıklamaydı. Elimizdeki bilgiler diyor, Rakka ve Sirin üzerinden araçlarla gelen, bombalı araçlarla gelen ve YPG ve Özgür Sürüyorusu giysi giyerek gelen çetelerin yanı sıra Türkiye üzerinden de
sızmalar olduğunu,
sınırdan yürüyerek geçen sızmalar olduğuna dönük tespitlerimiz var diyor. Bu konuyla ilgili sağlam bilgiler edindik. Yani Türkiye üzerinden araçlarla girmediklerini ama Türkiye üzerinden de IŞİD militanlarının sınırı farklı bölgelerden geçerek diğer bölgelerden gelenlerle birleşip bu ortak eylemi düzenlediklerini söylüyorlar. Yani zaten Batı cephesinden girenlerin de ancak böyle bir tabloyla girebileceğini söylemek mümkün. Yani Kobani'nin batısından ancak Türkiye üzeri giriş yapabilirler. Kobani'nin doğusundan da Türkiye üzeri giriş yaptıklarına dair bilgiler var. Tabii bombalı araçlarda bunu da açıklamakta yarar var belki. Sonuç itibariyle bu bölgede sanırım bölgenin büyük oranda YPG tarafından kontrol altına alınması, köylerin özgürleştirilmesinden sonra IŞİD'in bir daha geri gelemeyeceğine dönük bir kanaat oluşmuş ki güvenlik önlemlerinde de bir ciddi azalma olmuş. Yani Cerablus tarafında ciddi güvenlik önlemleri alınırken diğer bölgelerde de güvenlik önlemlerinde yaşanan zaaf nedeniyle de IŞİD'ler rahat hareket etmişler. Ama Salih Müslim'in dikkat çektiği bir başka nokta var. Özgür Suriye ordusu içerisinde özellikle IŞİD'e destek veren kesimler olduğunu söylüyorlar. Yani yaklaşık bir 20 gün önce Özgür Suriye ordusunun bir grup elemanının Kobani'den çıktığı, ayrıldığı söylendi. Daha doğrusu bölgedeki YPG ve YPC güçlerinin bunların bölgede Türk devletine yakın olduğu nedeniyle çalışmalara sekte vurduklarını ve dolayısıyla taraflı davrandıklarını, ajan faaliyetlerinde bulunduklarını gerekçe göstererek 20'ye yakın Özgür Sürü Yurtusu elemanını Kobani dışından Türkiye'ye gönderilmesi sağlanmıştı. Hatta bu basına YPG ile ÖSO arasında uyumsuzluk diye de yansıdı ama esasen bir uyumsuzluk değildi. YPG'nin isteği üzerine Özgür Sürü Yurtusu elemanlardan bir grup çıkmıştı. Görünen o ki bu türden Kobani'yi iyi tanıyan, bilen Özgür Sürü Yurtusu'nun bazı elemanları da IŞİD'in bu saldırısına da bir şekilde destek vermişler. Onlara en azından mimandarlık yapmışlar. Bölgeden rahatlıkla sığınmalarına yardımcı olmuşlar. Yani bu konuyla da ilgili yansıyan bilgiler var. Ama her ne olursa olsun sonuçta orada büyük bir katliama imza atmışlar. Yani şu anda gelen bilgiler 150'ye yakın insanın yaşamını yitirdiği yönünde. Resmi rakamlar 73 olarak söylüyor ama bölgedeki kaynaklar 150'ye yakın insanın yaşamını yitirdiği ve bu sayının artabileceğini söylüyor. Hakeza yaralı sayısı itibarıyla da resmi rakamlar 150 civarında belirtirken bazı yerel kaynaklar önemli bir kısmı hafif olmak üzere 400'e yakın yaralının olduğunu söylüyor. Yaralılar içerisinde de ilginç durumlar var. Yani birçok yaralı ya ağzına sıkılan tek kurşunla ya da boğazındaki kesik nedeniyle yaralıdırlar. Ağır yaralı olanlar da var içlerinde. Yani çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden ele geçirdikleri köylerde birçok sivili ne yazık ki ya bu şekilde katletmişler ya da bunlar ağır yaralanmış. Yani çok sayıda yaşamını yitiren var maalesef.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, yazar, politikacı Fehim Işık idi. IŞİD'in Kobani saldırısını enine boyuna süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Fehim Bey katılımınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hafta başı aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
в. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.